Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz Xiaomi cephesinden. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi Mix 3'ü merakla bekliyoruz ama en önemli özelliklerden bazıları geçtiğimiz hafta içerisinde resmi olarak duyuruldu. Yöneticiler tarafından Twitter'da paylaşıldı. Mi Mix 3 5G desteğine sahip olacak Mesut ve 10 GB RAM ile gelecek. Sadece bu iki donanım özelliği bile telefonun aslında günlerce konuşulacağını gösteren önemli ipuçları.
Evet, ikisine gerek var mı? Yok. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü mesela bugün baktığımızda Mate 20 Pro'da 1 gigabit üstü 1.2 gigabit per second hızı ulaşabilen bir modem mevcut.
Katar
1.4
olmasa kategori
tabii 21. Öyle 1.4. Yani 1.4 gigabiti zaten nerede buldun da hani geçeceksin buna. 5G ağı da yok. Bu telefon sadece konuşulmayacak bir telefon olur yani o özellikleriyle. Hele 10 GB bellek kısmı tamamen şova yönelik. Bunlar biraz da fiyatları arttıran özellikler. Ben açıkçası bunlar yerine hani 6 GB bellek olsun, 5G yerine
o
4G olsun.
O seçenekler de olacak mı zaten? Şimdi evet. 5G dediğin gibi yani Amerika'da yavaş yavaş kullanımdan bahsediyor. Son çeyrekte kullanılacağı söyleniyordu ki birkaç operatörün bazı şehirlerde denemeye başlayacağı konuşuluyor. Güney Kore'de yine bazı operatörlerin kullanmaya başlayacağı söyleniyor. Çok kısıtlı bir alan için aslında belli bir süre kalacak bu. Ama tabii ki o alanlarda yaşayıp da o deneyimi yaşamak tabii isteyenler için sonucunda bu deneyimi sağlayabilecek nadir telefonlardan bir tanesi. Ama 5G muhtemelen 5G desteğine sahip olan ve 10 GB RAM ile beraber gelen telefon işte belki seramik gövdeli özel bir versiyonda olacak gibi düşünüyorum ben. Tüm modellere bu özellikleri yansıtmazlar. Fiyat konusu önemli dediğin gibi ama hatırlarsan biz mobilitede şeyi konuşmuştuk. Xiaomi'nin bir yöneticisi ki Hindistan operasyonunda başında kendisi bir telefon 699 dolardan fazla vermenin şu an hiçbir mantıklı açıklaması yok demişti. Hani 5G desteği ve 10 GB RAM'de 700 dolara gelirse bu telefon.
İşte şey diyebilir yani bunu 800 dolar yapıp işte mantıklı açıklama istiyorsanız bu diyebilir yani. Bizim açıklamamız.
O açıdan bakarsın neden evet, bir şey olabilir. Umarım olmaz.
1000 dolara 1050 dolara ya da 1000 euroya Avrupa'da satılacak olan bazı telefonlardan çok daha iyi donanımsal özellikler olacağı kesin. Benim bu telefonun tasarımı çok heyecanlandırıyor. Şimdi Xiaomi tarafında yani çerçevesiz ekranın bir özelliği kaldı mı diğer firmalardan gördük diyebilirsiniz ama sürgülü kapak ilk defa göreceğiz. Hani böyle tamamen gövdeyi sürgülü hale getirildiği bir versiyon. Ve bunun elle açıldığı hani hep videolarda görünüyordu. Ben elle açılmasını istiyorum. Ya ben otomatik gelsin istemiyorum.
Önce orada şunu söyleyeyim. Yine geçtiğimiz hafta Xiaomi tarafında bazı paylaşımlar oldu. Pop-up kamera. Bu Vivo Next S modelinde gördüğünüz kamera konseptiyle ilgili 2015 yılında patent başvurusu yapmışlar ve bir takım tabi demo telefon görüntüleri paylaşmışlar. 2015 yılına ait olduğu iddia edilen. Ama en nihayetinde Vivo o telefonu piyasaya sürdüğü için evet, bu saatten sonra ben bunu 2015'te yapmıştım, patentini başvurdum desen de o hak artık Vivo tarafına geçmiş oldu. Mi Mix 3 özelinde telefonun arka görüntüsüyle ilgili bir takım fotoğraflar yayınlandı. Eğer görüntülerde olduğu gibi ise muhtemelen Find X modelinden farklı olarak gövdenin bir kısmı değil, gövdenin tamamı yukarı doğru evet, birlikte hareket edecek. Bu da değişik bir deneyim olabilir. Yani buna bakınca sanki elle itiliyor gibi bir izlenim vermiyor da değil. Ama daha önce de konuştuk. Elle de itilse motorize bir sistem de olsa orada heyecan verici olacak kesin.
Güzel görünecek. Telefon ince duruyor bu arada fotoğraflarda baktığımız kadarıyla. iPhone'un çok benzeri bir gövde tasarımına sahip zaten arka taraftan. Ama bu inceliğe de şöyle iyi bir pil sığdırsalar.
Valla çok güzel olur. Bir de zaten arka taraf Mi 8 gibi çift kamera dikey olarak kurgulanmış durumda. Ön tarafta da 24 megapiksel iki kameranın olduğu konuşuluyor. Yani evet, bayağı dolu dolu bir telefon. Tabii Snapdragon 845 ile gelecek. Yine yüksek hızlı belki 512 GB RAM seçeneğinde depolama tarafında göreceğiz. Burada tabii sorun teşkil eden konulardan birisi de şu Snapdragon 845 artık yavaş yavaş yeni 855'e bırakacak. Gerçi birkaç ay belki 2019...
Aralık ayında duyuracaklar gerçi sonunda.
Aralık ayında aynen. Qualcomm Aralık'ta duyuracak. Ocak, Şubat gibi yeni telefonunu görmeye başlayacağız ama şimdi Huawei tarafı Kirin 980 yani işte Apple tarafı A12'ye geçince bu artık bir yılı doldurmaya başlayan platform oldu. Dolayısıyla keşke hani şeyde yapsalar 5G demişken 10 GB demişken Asus'un kullandığı hız aşırtılmış 845 koysalar da bari hani işlemci tarafında en azından biraz daha farklı bir çözüm olduğunu hissedebilsek diye bir etki bıraksa ama telefon her haliyle çok konuşulacak gibi
evet,
görünüyor.
Öyle,
25
öyle.
Ekim'de önümüzdeki hafta içerisinde zaten lanse edildiği anda biz de bir video yayınlarız.
Çerçevesiz tasarımda standart olabilir yani.
Yani
yeni standart. Şu
herhangi bir sağ sol farklılaşmadan şu şekilde gelirse muhtemelen bu yılın en güzel telefonu evet, olmaya en güçlü adaylardan birisi diye düşünüyorum. Biz bayağıdır da araştırıyoruz. Mümkün olan en kısa sürede telefonu temin edip bir videosunu çekme niyetimiz var ama tabii ki bu telefon çıktığında tükenecek telefonlardan birisi gibi görünüyor. Temin etmesi de çok kolay
tabii
olmayabilir.
Ülkemizde de firmaya şu anda inanılmaz bir tepki var. Özellikle yeni yani bu dükkanlar açıldıktan sonra fiyatlar birazcık uçtu.
Ya dükkan değil yani paralelden filan. Zaten bunun resmi olarak Türkiye'ye gelmesi epey vakit alır evet, ama en azından Çin'den birisi Çin'e giderse ya da Çin'den telefon getirenlerden birisinden bulabilirsek en azından bir telefon üzerinden inceleme kurcalamak isteriz. Çünkü Find X modelini incelemiş. Yine bir okuyucumuz bize vermişti. O da heyecan verici telefonlardan bir tanesiydi. Gerçekten merak etmiyor değiliz. Geçtiğimiz haftanın önemli konularından birisi Apple'ın yaptığı duyuru oldu. Bir zaten davetiyeler de ortaya çıktı. Aslında haftalarda beklenen bir gelişmeydi. Evet. Çünkü iPhone etkinliğinde MacBook'lar, iPad'lerle ilgili olarak herhangi bir duyuru yapılmamıştı. Ama özellikle iPad tarafında bir yenilik bekleniyordu. Şimdi 30 Ekim'de Amerika'da New York'ta bir lansman yapılacak. Bu Brooklyn'deki müzik akademisine gerçekleşecek bir etkinlik ve etkinlikle ilgili onlarca farklı logonun hazırlanmış olması pek çok farklı ürünün de gösterilebileceği şeklinde bir yoruma sebep oldu.
Şimdi orada şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Apple kendi ürünlerinde özellikle içerik üretmeye teşvik eder. Ve der ki içerik üretenler bizim donanımlarımızı kullanıyorlar. İşte cep telefonundan tutun tablete kadar sürekli bir içerik üreten insan görüntüsü vardır. Evet. Fotoğraf çeken, video çeken vesaire. Şimdi bu ikonlarda da sürekli olarak bir üretimden, bir yapmadan, tekrar oluşturmadan bahsediliyor. Yeni bir iPad modeli göreceğiz. iPad Pro. iPad Pro'da neyin üstünde duruyorlardı? Kalemle içerik üretmenin üstünde çok fazla duruyordu firma. Photoshop'un şu anda full versiyonundan bahsediyoruz. Tablette kullanılacak bir versiyonundan. Düşünsenize Photoshop kullanan insanlar iPad Pro'da bu deneyimi %100 PC'de nasıl yaşıyorsa yaşayabilecekler. Bu aslında hani bir ara Apple'ın tableti bir ultrabook gibi konumlandıracağı konuşuluyordu ya, ama bunun için bir macOS kurulu bir tablet görecek miyiz deniyordu. Demek ki gerek yokmuş. iOS'ta bir eğer Photoshop'u çalıştırabiliyorsa içerik üretenler onun üstüne üretmeye devam edebilecekler. Belki onun betasını görebiliriz bu etkinlikte. Ben içerik üretme, müzik yeri falan deyince biraz müzikle ilgili donanımlar gösterilecek diye düşünüyorum. AirPods 2 biliyorsun arada kalmıştı. Belki bunu göreceğiz.
Belki duyulabilirler, evet.
Yani Apple Pencil 2 deniyor mesela, yeni özelliklerle
donatılmış. Yeni tabletle beraber kalem tarafı sanki yenilenecek gibi görünüyor. Benim orada beklentim keşke mıknatıslı bir mekanizma olsa da sağına sola tutturabilsen.
Ya tabletin içine sokmak orada en güzel çözüm. Ama yapmazlar.
Onu yapmazlar. Onu yapmazlar. Evet. O yüzden en azından o Apple'ın iPad özel kılıfları var ya, onun yanına bir yere tutturabilsen.
Onu şöyle yapmazlar. Olabilir. Neden yapmazlar? Tabletle beraber kalem vermiyor çünkü Apple. Kalemi sonradan satın alıyorsunuz isterseniz. Şimdi sonradan satın aldığınız bir donanım için tabletin üstünde bir delik olması pek adamların tarzı değil, ama seçenek tarzı olmayan olarak. Bazı şeylerde görmedik değil. Fareyi alttan şarj etmek, kabloları mesela kullanamamak filan.
Porta takmak gibi yöntemler oldu, ama tabii şöyle bir durum var. iPad Pro'da yeni A12X işlemcisi olacak. Zaten bakıldığı zaman örneğin Google etkinlikte Slate diye bir tablet duyuyordu. Kimse konuşmuyor dikkat edersen. Intel işlemcili.
Evet.
Intel Core serisinden Y sınıfına giren işlemcilerden bazılarını kullanmışlar. Üzerine Chromos koymuşlar ve yeni bir tablet diye duyururlar. Onlarla kıyaslandığı zaman iPad Pro zaten fersah
ötede bir yerde,
evet. Üretim cihazı haline dönmüş durumda. Performans olarak da zaten oldukça güçlü. Yani Apple'ın zaten arka tarafta bir takım çalışmaları var. macOS'la iOS'u bir araya getirme tarzında. Evet. O ne zaman tam olur bilmiyorum, ama geçtiğimiz hafta içerisinde yine aynı tarih konuşulmaya başlandı. 2020 yılında Apple'ın kendi işlemcilerini MacBook'larda kullanacağı tarzında. Aslında akım oraya doğru gidiyor.
Gerçi
o çizgi oraya doğru gidiyor.
Adamlar net bir şekilde geçtiğimiz WWDC'de şunu söylediler. macOS'la iOS birleşecek mi? Hayır dediler. Hatta hayır yazısı dev gibi ekrana düştü, biliyorsunuz. Orada konsept derken şundan bahsediyoruz.
Deneyimsel
iOS yazılımlarını yani. Eğer Mac'e getirmek isterseniz çeşitli araçlar geliştirdiler. Bu deneyimi geçirebiliyorsunuz. Çünkü adamların doğru bulduğu bir şey var. Ben de bunu çok doğru buluyorum. Tablet formuna sahip ve kendi kullanım alışkanlıkları var. Kendi deneyimi var. Yani bir tableti tablet gibi kullanmanız için parmaklarınızı kullanmanız gerekiyor. Bir dizüstü ise dizüstü arkadaşlar. Klavyesi touchpad olması gereken bir alet. Mesela dizüstü bilgisayarlarda dokunmatik ekran, bana sorarsanız içerik üreticileri açısından çok büyük bir şey sağlamadı. İçerik üretmeyi kolaylaştırmadı. Önemli olan burada iyi bir touchpad'e sahip olmaktı. Diyorum ya, bu konsepti böyle tutuyor. Doğru, bu dizüstü ve dizüstü uygun bir arayüze sahip olmanız lazım diyor. Tablette de diyor ki tablette uygun bir arayüze sahip olman lazım.
Orada muhtemelen
İkisini
şey olacak
da
bir şeyi göreceğiz. Apple'ın kendi işlemcisini kullanan MacBook'ları göreceğiz. Çünkü evet. Özellikle eğitim odaklı, öğrencilere yönelik uygun fiyatlı bilgisayar konsepti Amerika'da çok hızlı büyüyen bir pazar.
macOS'u kendisi geliştirdiği için hiçbir sıkıntı yok. Uyarlayacak direkt olarak. Belli bir süreden sonra da bütün üreticilerimiz ona ayak uydurduğunu görebiliriz.
Ki, ya mesela iPad Pro'da kullanılan X serisi işlemcilerin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Hani onu belki biraz daha güçlü versiyonunu alıp MacBook'a koyup
bir orada bir şey merak ediyorum Erdi. Orada şöyle bir şey olabilir mi acaba? Şimdi iOS için geliştirilmiş bir sürü güçlü uygulama var. Ne diyoruz? Photoshop'un birebir
full versiyonu
iOS'ta çalışacak diyoruz. Belki de kendi işlemcilerini kullanmaya başladıklarında geliştiricilerin çok fazla bir şey yapması gerekmeyecek.
Ya bugün şöyle bir gerçek var.
Çalışan
iPad Pro'da iMovie'de 4K videoyu export edebiliyorsun. Hızlı bir şekilde yani render edebiliyorsun. Aynısını bir ultrabook'ta yapmak istediğin zaman, hani Ultra ile Thin and Light dediğimiz konsept bilgisayarda yapmak istersen eğer, Premiere'i kuracaksın.
Çakılıyor zaten.
Dosyayı taşıyacaksın.
Evet.
Sonra bir de render'ı bekleyeceksin. Dolayısıyla bu sabit fonksiyonun özelleştirilmiş işlem birimlerinin önemi önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkacak. Dolayısıyla burada yapılacak MacBook duyuruları da önemli, ama buradaki MacBook muhtemelen uygun versiyon, bir ucuz fiyat, hani ucuz demeyelim ama Apple'ın tabiri affordable, erişilebilir sınıfa
Apple'a göre bu arada. Yani. Tabii Apple ürünleri içinde nispeten daha erişilebiliyor.
Apple çünkü ucuz ifadesini kullanmak yerine erişilebilir ifadesini kullanmayı tercih ediyor genelde. Çünkü dediğimiz gibi özellikle Kuzey Amerika'da öğrencilere yönelik ürünlerde ciddi bir ilerleme var. Microsoft'un orada Surface'i de Surface Pro ağacının oraya getirmiş olması
mesela
etkiliyor.
Mesela Onray'ın ön incelemesini yaparken uygun fiyatlı iPhone dedik. Bir sürü eleştiri geldi. Aslında ona göre daha uygun fiyatlı bir iPhone çıktı. Yani 10 tasarımını izleyen adamlar için kendi içlerinde uygun fiyatlı. Yoksa piyasaya göre tabii ki daha pahalı.
Bir rivayete göre Mac Mini yıllar sonra yenilen bir şekilde geleceği konuşuluyor. Mac Mini de yine özel geliştiricilerin aslında görmek istediği bilgisayarlardan bir tanesi. Ona yönelik bir durum olabilir ve Apple'ın bir senedir neredeyse ağzını açmadığı bir ürün var. AirPower olayı. Ki daha önce yine mobilitede konuşmuştuk. İçerisindeki aşırı ısınmaya bağlı bazı sorunlardan dolayı belki rafa kaldırılacak konuşulan projeydi. Ama belki AirPower'ı da artık final versiyonuyla
göreceğiz bakalım.
Çünkü AirPods 2'yi tanıtırsan bence böyle bir şey de artık tanıtırsın diye
firma için enteresan bir durum bu. Bir şeyi gösterdiler ve soru üzerine yattılar. Değil mi? Tarihinde varsa da bir tane falan vardır herhalde.
Yok ya konuşma işte. Bak geçen şey tanıtıldı. Üzerine WWDC geldi. Üzerine iPhone etkinliği geldi. Şimdi bu etkinlik. Yani burada konuşulmazsa muhtemelen artık kesin rafa kaldırılmıştır diye düşünüyorum. Belki bir ihtimalle HomePod'un yeni versiyonu konuşuluyor. HomePod da yeni Apple'ın hakkında en az konuştuğu ürünlerden birisi. Evet. Dikkat edersen
o da çok başarılı bir ürün
çok
değil.
Çok konuşmuyorlar.
Bakalım çünkü streaming kabiliyetleri Amazon Echo ve Google'ın kendi asistanıyla düşünüldüğünde onlara göre daha yeteneksiz kalıyor. Yetersiz kalıyor.
Ses kabiliyeti hepsinden daha iyi.
Evet. Ama
akıllı tarafı.
Doğal olarak akıllı tarafı zayıf olunca insanlar evlerine akıllı bir hoparlör konumlandırmak istediklerinde bunları konumlandırıyorlar. Bir de şimdi Amazon Echo'nun şöyle bir ekosistemi var. Evinizde diyelim çok iyi bir setiniz var. Müthiş bir set aldınız. Sony, JBL veya Panasonic'in seti var evinizde. Alıyorsunuz bir tane küçük Echo Dot. Bağlıyorsunuz ona. O sistem de akıllı hale geliyor.
Abi evindeki beyaz eşyaya kadar ekolanıyor yani yavaş yavaş. Dolayısıyla ve hepsiyle konuşabilir hale geliyor neredeyse.
Çeşitli cihazlar alıyorsun küçük küçük. Bunu entegre ediyorsun. Hoparlörün oldu akıllı hoparlör. Şimdi öyle olunca Amazon Echo'sunun yayılma hızı daha fazla oldu. Daha iyi gitti.
O tarafta dediğin gibi bakalım. Apple nerede? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Apple'daki donanımların gelişim hızına bakıldığı zaman Mesut Siri tarafı daha geriden gelir hale geldi. O tarafta Google ve Amazon gibi şirketlerin daha hızlı bir ilerleme temposu da var. Hoş Apple'a sorduğun zaman biz kişisel bilgilerin önemine daha fazla vurgu yaptığımız için daha
size
az dinliyoruz,
dinliyoruz diyor.
O da ayrı bakış açısı ama böyle de bir gerçek var önümüzde duran. Bakalım etkinlik gerçekleştiği zaman zaten ürünleri hep beraber göreceğiz. Şimdi geçtiğimiz haftanın herhalde en yoğun markası Huawei'ydi. Çünkü aylardır beklenen Mate 20 serisini tanıtmış oldu. Sürpriz modeller de vardı. Onların hepsini konuşacağız. Ama önce şu haberi konuşmak istiyorum. Çünkü zaten Mate 20 ile ilgili bir sürü de video yayınladık. O konu biraz daha sıcak ama Huawei'nin CEO'su Richard Yu'nun bir açıklaması var. Bir doğrulaması var daha doğrusu. Diyor ki 5G uyumlu katlanabilir telefonlar 2019'da Huawei'de geliyor.
Ya valla katlanabilir telefon konseptini çok merak ediyorum. Ben birkaç katlanabilir telefon konsepti üstünde çalışan şirketle konuştuğumda evet gelecek ama pek de hayallerinizdeki gibi olmayabilir. Hani çok böyle ince çerçevelere sahip, açıldığında incecik bir tablete dönüşen şeyler beklemeyin dediler. Göreceğiz.
Valla şimdi o birkaç firmanın yıllardır aslında üzerine çalıştığı konulardan bir tanesi. Lenovo bir 2-3 yıldır katlanabilir tablet, telefon, hibriti bir cihaz gösteriyor zaten. Samsung'un belki bu yıl bitmeden bir cihaz göstereceği konuşuluyor. Huawei zaten ben P20 Pro etkinliğine katıldığım zaman da orada CEO ile konuşurken CEO'nun toplantı esnasında söylediği şeylerden birisi 2 yıldır bir prototipi laboratuvar ortamında sahibiz testleri yapıyoruz diyordum. 5G konusunda da zaten Kirin 980'in lansmanında 5G versiyonu hazır oldu. Modemi geliştirdiklerini ve 2019'da piyasaya süreceklerini söyledi. Muhtemelen P30 lansmanında biz 5G'li bir P30 ve aynı zamanda belki o telefonun aynı isim serisi altına çıkacak katlanabilir versiyonunu da görebiliriz. Bu da yine Huawei tarafındaki gelişmelerden bir tanesiydi ama Huawei tam gaz geliyor yani her koldan saldırıyorlar. Tuhaf.
Yani çok fena ben açıkçası hani Mate 20 Pro'yu şöyle değerlendirebilirim Erdi. Herhalde adamların tanıttığı telefon Android dünyası için şu anda en iyi akıllı telefon. Yani evet. Bunu net söylüyorum. Tamam video özelliklerini beğenmeyebilirsiniz. 4K 60 FPS olmayabilir falan bunları tartışırız ama şöyle en iyi. Yani bugün Android ekosisteminde beklediğiniz her şey fazlasıyla telefon üstünde konumlandırılmış.
Tasarımı çok tatlı.
Tasarım mükemmel.
Kamera güzel.
4200 mAh işlemci iyi. Ekran
abi, kablosuz
çok iyi.
Şarj diye bir konsept geliştirmişler kafalarında. Evet. Bunu hayata geçirmişler yani.
Şarj mükemmele yakın artık. Hızlı şarj konseptini aşmış durumdalar. Ekran üstünden parmak izi okutma diyorduk. Üzerindeki ekran üzerinden parmak izi okutma o kadar iyi çalışıyor ki şaşarsınız. Yani normal bir fiziksel parmak izi okuyucudan hiçbir farkı yok neredeyse. Onu da mükemmele yakın hale getirmişler. Yüz okuma hızı biliyorsunuz orada yine Apple'ın Face ID'sindekine benzer bir şekilde 3D projeksiyon sistemini kullanıyor. O kadar hızlı ki. Yani parmak izinizi okutasıya kadar genelde yüzünü okuyup açıyor telefon.
Ve şöyle bir gerçek var. Performans tarafına bakıldığı zaman da zaten Android tarafında şu an 7 nanometre çipe sahip tek telefon.
Evet.
Ve Kirin 980'de bizim Huawei'in performans konusundaki hile uyguladığı yöntemlerle ilgili zaten bir videomuz vardı. O videoda ne söyledik? Bu özelliği Huawei son kullanıcıya vereceğini açıkladı. Çünkü arka tarafta habersiz yapılan bir uygulama doğru olmaz zaten. Onu da getirmişler. Pil kısmına girdiğiniz zaman performans modunu açabiliyorsun. Açtığın zaman Mesut, açmazsan eğer Antutu'dan cihazın aldığı skor 270 binlerde, açtığınız zaman 303 binlere falan geliyor. Ha, benchmark önemli mi değil ama öyle bir test sonucu aldığın zaman da şu an en hızlı Android telefonu oluyor.
Yani şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Bugün Android 9'lu paketten çıkan
flagship, yani amiral gemisi sınıfında.
Amiral gemisi sınıfındaki ilk telefon oldu. Bir de 3. partta var mı 9.0'la gelen telefon?
Şimdi Google Pixel'leri falan belki konuşuyor.
Yok, 3. partta diyorum. Yani Google'ın kendi
yani
telefonu değil.
Onun dışında
değil.
Muhtemelen işte şimdi şu an
çıkacak. LG'nin vardı herhalde, bir tane değil mi çıkacak?
V40 galiba Android 9'a gelmiş oldu. Yani yavaş yavaş çıkacak ama ilklerden birisi olduğunu söyleyelim. Huawei o konuda zaten eleştirimiz de şuydu. Mesela P20 Pro'da 8.1'de çıkmış. O da yine hızlı çıkış yapmıştı. Sonrasında güncelleme temposunu da konuşabiliriz ama telefon tasarımı olarak, paket çok olarak, iyi. Özellik olarak gerçekten çok dolu. Tabii ki fiyat konusu ayrı bir tartışma konusu olabilir. Çünkü fiyatlandırma ile ilgili olarak henüz Türkiye fiyatı açıklanmadı. Kasım ayı ortasında satışa sunacağını biliyoruz ama muhtemelen hani en pahalı Android telefonlardan da birisi olacak. Ne kadar pahalı olacağını görmek lazım. Çünkü Note 9 tarafında da bir fiyat indiriminden bahsediliyor. İster istemez, çünkü Note 9'un çıktığı döneme göre dolarda da bir düşme durumu söz konusu. Hani Note 9'dan ne kadar pahalı olursa ne kadar ilgi görür, onu da ayrıca tartışmak lazım sanki. Çünkü eğer 7.000 liraya ya da 6.000 liraya Note 9 varsa, sen bu telefonu 9.000'e satarsan ben pek şans görmüyorum.
Note 9 için iyi bir şey olur o. Ama onun satışını pompalar biraz.
Ben de aynı fikirdeyim.
Çünkü Note 9 da kötü bir cihaz değil.
Yok değil. Ama Mate 20 Pro gerçekten. Hangisi daha heyecan verici dersen Mate 20 Pro gerçekten çok heyecan verici.
Herkesin kullanmak isteyeceği bir cihaz.
Mate 20 Pro'yu ben de zaten deneyimledim ve video paylaştım ama tabii benim görme şansı olmadım. Senin kullandığın bazı başka telefonlar da var. Mate 20'yi çok konuşmak istemiyorum çünkü Türkiye'ye gelmeyecek ama Mate 20X değişik bir konsept. 7 inç boyutunda.
Ya ben mesela Mate 20'de de şunu söyleyeyim Erdi. Türkiye'ye gelmeyecek ama Mate 20 ile Mate 20 Pro arasında dağlar var.
Evet. Eskiye göre farkı bayağı açmışlar.
Çok açmışlar. Kamerasından tutun da ekranına kadar her şey birbirinden farklı. Bir tek işlemci aynı ve tasarım birazcık diyeceğim ama tasarım da farklı. Mesela ön yüzde yine yüz okuyucu yok. Ekran üzerinde parmak izi okuma yok falan filan. Bence Huawei'in Mate 20'yi de kesinlikle getirmesi lazım. O telefon daha uygun fiyatta olacak çünkü.
Yani arada 2-3 bin lira fiyat farkı varsa bence getir.
Tabii getir yani. Yani onu da piyasaya sürsünler. Sürpriz model Mate 20X oldu. Özellikle kalemi birazcık kalın. Onu hiçbir yerde taşıyamazsın
ya, kağıt
ama.
Kağıt üzerinde bana çok hoş geldi. Ama devasa bir cihaz görünce benim düşündüğümden biraz daha farklı bir şey çıktı yani.
Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Pek günlük kullanıma uygun bir cihaz değil. Yani cebinize sokacak yer bulamazsınız zaten.
Biraz çok oyun büyük. Telefonu gibi konumlandırmaya çalışıyor. Sence bir gamepad olur mu? Ya daha doğrusu bir taşınabilir oyun konsolu olur
çok
mu?
Çok büyük abi.
Değil mi?
Çok büyük. Yani Switch'ten daha büyük bir hale dönüşür eğer ya onun yanında sağ solun gamepad
koyarsın. Teknik özellikleri ilk okuduğum zaman ben hani 19'a 9 ekran formatı şu bu çerçevesiz ekran konseptiyle belki düşünmen daha küçük gelebilir diye tahmin ettim. Ama yok. Senin videoyu görünce de yani bayağı büyük bir tablet ya. Yani.
Tabii büyük tablet. Ama şöyle bir şey var. Hem tablet hem telefon taşımak zorunda olan bir kitle var. Onlar şey tercih edebiliyorlar bu cihazları.
Onun şöyle bir şey mi oluyor yani? Nasıl
abi çok büyük. Onu kulaklıkla falan kullanmazsın. O bayağı komik görüntülere neden olur. Ben şey bulmadım ya. Tutarlı bir cihaz değil günlük için. Bayağı bir tekeli yani, kullanamıyorsun zaten.
Çok spesifik bir cihaz olmuş. Yani
çok spesifik. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Bakın hepimiz toplu taşıma kullanıyoruz. Ben minibüse biniyorum, otobüse biniyorum ve yolculuk bitmiyor İstanbul'da. O tıkışık yerde sizi bu tıkışıklıktan kurtaran tek bir şey var uzaklaşmanızı sağlayan. Telefonunuzun ekranına bakmak. Tekeli kontrol edemediğim bir cihaz o.
Gerçi uzmanlar da hiç tavsiye etmiyorlar hareket halindeyken. Çünkü elini sürekli titriyor ya, göz yakalamak zorunda kalıyor ama.
Yakalasın göz ya işine.
Bir de tabii saatler var.
Evet.
Saat tarafında tabii tasarımlar yine çok güzel görünüyor.
Ya valla saati tanıttılar, heyecanlandık, gittim denedim.
Şimdi zaten onu soracağım. Şimdi tasarım olarak çok güzel görünüyorlar. Evet. Aynı fikirde misin? Elini aldığından nasıl bir hissiyat yaratıyor?
Tasarım kötü değillerdi ama ben sana söyleyeyim.
Kendi yazılımı olayı.
Çok hafif bir saat bu arada. Hani hafif saatleri tercih edenler var. Ben de hafif saat tercih edenlerdenim. Ama yazılımı kötü. Uygulama kuramayacaksın, edemeyeceksin. Ona uygulama gelmesini bekleyeceksin. Yani Fitbit Blacklick tak. Benzer bir
klasmanda. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela iPad Pro'dan bahsediyorduk ya. Şimdi mesela işte Apple Watch diyelim. Google'ın tabletten sonra ihmal ettiği bir alanda saat. Yani
evet, saat işletim ne yazık
sistemi
ki,
sürekli revize ediyorlar
bu
ama.
Bu yüzden de adamlar kaçtılar. Kendi işletim sistemlerini deniyorlar. Orada bana sorarsanız bakın akıllı saat konusunda ben en başarılı bulduğum firma Samsung.
Tizen'i yine
yani iyi hale getirdiler. Onların bir yanlış yaptığı nokta var. Onların en büyük yanlışı o alete S-Voice diye kendi asistanlarını, kendi ses tanıma teknolojilerini yedirmeye çalışmaları. Abi sen sal gitsin onu ya. Yani Tizen'den bir şekilde uyumlu hale getir. Ben Siri'yi kontrol edeyim oradan iPhone'da kullanırken. Google'a da kontrol edirken Google Asistan çalışsın.
Bir daha bak bir şey kaçırıyorlar. Şimdi özellikle Samsung ve Huawei tarafında bunu gözlemliyoruz. Her konuda, her şeyde Apple'ı rakip almak, onun evet. çözümünde alternatif üretmek zorunda değilsin. Sen S-Voice'i getirene kadar bir akıllı saatle ya da bir saatin akıllı versiyonu neler olmalı konusunda yapılmamış bir şey yapmaya çalış.
Aynen.
Yani, pil ömrü mesela değil mi? Pil performans. Bu tür şeylere
tek
çalış.
Tek bir konuya odaklan, geliştir kendini. Zaten şimdi Google'dan yazılım alırken kaç kere taklatabilirsin ki?
Mesela bak yani Huawei ne diyor? Mate 20 Pro ters kablosuz şarj koydun değil mi? Mesela saatini şarj et. Uyunma hale getir.
Bir de Erdi şimdi şöyle bir gerçek var. Yani sen şimdi Google'ın Android işletim sistemini alacaksın. Android'in giyilebilir işletim sistemi, Android, Google'ın Android Wear sistemini alacaksın. Sonra Google asistana, rakip kendi asistanı mı geliştireceksin? Böyle bir kafa var mı? Sen Google'ın asistanıyla...
Telefonda da yapıyor işte. Bixby falan.
Yani sen
bu... Nerede Bixby? Türkçe konuşacaklar hani.
Yo, Türkçeyi boşver. Amerika'da ne kadar kullanılıyor? Şimdi düşünsenize aynı telefonda Amerika'dasınız. Google asistan var. Google asistan sizle normal bir arkadaşmış gibi sohbet edecek. Bir sonraki güncellemesini arayacak. Sizin için randevu alacak. Bir tarafta da Bixby'nin tuşu var. Ya böyle bir şey olabilir, saçmalık olabilir mi? Bixby mi kullanacaksın yani?
Evet, tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman herhalde en heyecan verici gelişme Mate 20 Pro. Telefon evet, gerçekten öyle. Çok heyecan verici. Mate 20 zaten Türkiye'ye gelmiyor. 20X modeli düşünüldüğü gibi değil. Kağıt üzerinde çok hoş ve
bir de
görkemli duruyor
bu
ama.
Bu sefer Porsche Design ekibinin yaptığı tasarım, Porsche Design'ın yani en çirkin tasarım oldu herhalde.
Bir de 2000 euro muydu fiyatı?
Bir de o gariplere bu sefer donanımsal fark da koymamışlar. Onlar da ellerinden geleni
geçen
yapmış yani.
Geçen sene mesela Mate RS Porsche Design'de ekrandan parmak izi okuma 512 GB'lık depolama evet. Vardı. Bunda şimdi tabii o da.
Hiçbir özellik ama bunda şey var. Donanımsal olarak baktığında 8 GB bellek 512 GB depolama var. Ama yani bir fark yaratmıyorsun artık.
Aynen yani 8'i zaten Mate 20 Pro'da verip ona 10 falan koy artık. Şunu. Porsche evet. Design abi motor gücü şuydu buydu falan hız. Belki overclock 980.
Yok o kırtıramamış bu sefer ya. Onlar bayağı bir fail olmuşlar yani.
Evet bakalım Kasım ayı içerisinde Türkiye'de gelecek Mate 20 Pro geldiği zaman zaten hem fiyatını tekrar konuşuruz hem de telefonla ilgili daha uzun süreli deneyimlerimizi de sizlerle paylaşıyor oluruz. Beklenen ve nihayet artık çıkışına yaklaşan telefonlardan birisi Asus'un Republic of Gamers oyun telefonu. Computex'le tanıtılan ama piyasaya çıkmayan bir telefondu. Artık 29 yani ay sonu itibariyle 29 Ekim'de dağıtımı başlayacak. Türkiye'de gelmesi bekleniyor aslında. Sınırlı sayıda gelir diye tahmin ediyorum ama gelme ihtimali kuvvetli muhtemel telefonlardan bir tanesi. Önce fiyatıyla başlamıyorsun. 900 dolar civarında bir fiyatlandırması var. Ne diyorsun fiyata?
Kötü değil. Telefonu eline aldığın zaman sen de kullandın biliyorsun.
Çok hızlı telefon.
Çok hızlı telefonun ötesinde eline aldığın zaman da farklı bir telefon.
Tok bir
yani
telefon.
Tok bir telefon. Kaliteli hissiyatını veren telefon. Kimse de olmayan bazı özelliklere sahip. Özellikle gamepad'i mükemmel. Bence gamepad'ini mutlaka Türkiye'ye getireceklerse onu da getirmeliler. Kullanıcılar sahip olmak isteyecektir. Bu çift taraftan eklenen gamepad'i var ya bunu bir Switch'e dönüştüren. Hı-hı. O gamepad'le beraber alet baya baya güzel oluyor.
Ben sana bir şey söyleyeyim yani. Bir oyun telefonundan bahsediyorsak eğer en oyun telefon bu telefon.
Evet
yani
öyle.
Kimse Razer, Mazer falan.
Yok hikaye yani.
Hikaye gerçekten. Okumasın aynen.
Güzel bir telefon umarım gelir.
Çünkü bak şöyle bir durum söz konusu. Ha, tasarım olarak bugünün işte Mate 20 Pro'yla kıyasladığımız zaman tabii ki daha kaba bir telefon evet. Ama bu da tabii ki oyun telefonunun az bazı ekstra özellikleri bünyesinde barındırmasından dolayı. Örneğin iki tane tip C konektörü var. Alt taraftan işte ekstra bazı aksesuarları bağlayabilmek adına. İşte 3 GHz yakın 2.96 GHz'de çalışan özel seçim frekansı yükseltilmiş Snapdragon 845 var. 8 GB RAM var.
Ya ROG kelimesine yakışacak bir telefon
var. Aynen işte RGB ışıklandırması vesaire gibi ek özellikler var ama bu telefonu daha mantıklı ve farklı kılan aksesuarları. Ama mesela şöyle bir şey var. Şimdi aksesuarların fiyatlarına bakıyorum. Mesela TwinWave diye bunun bir aksesuarı var. Çift ekran hale geliyor böyle.
İki tane telefon takıyorsunuz ama. Aynen. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. Onda iki telefon
kendi
var.
Kendi ekranı var bir sen onun telefonu takıyorsun.
Kendi ekranı evet, var. Kendi ekranı tamam var. Ben onu iki tane telefon takıyorsunuz
yok,
diye anladım ilk.
Bir kendi ekranı var bir tamam. Telefonu takıyorsun. Maşallah 400 dolar gibi fiyatı var.
Ha, normaldir ama alttaki ekran da çünkü onun baya baya gelişmiş.
Yok zaten kendi telefon ekranının aynısı da yani sonucunda diğer aksesuarlara bakıyorsun. Mesela işte klavye, monitör ve fare bağlamını sağlayan bir aksesuar 300 dolar. İşte TV bağlantı sağlayan bir aksesuar 200 dolar.
O zaman aksesuarlar full yalan ya.
İşte bir fan var bunun. Fanlı aksesuarı var. Arka taraftan takıyorsun ve telefon daha fazla soğumasına katkı sağlayan bir özellik. O kutudan full
içi bedava çıkıyor. Gamepad'i söylememişler mi sağda solda takılan?
Bakalım var. 100 dolar. 90 dolar.
Kötüymüş. O gamepad baya iyi çünkü.
Yani bunları alt alta koyduğun zaman diyorsun iki tane aksesuar alayım desen en kötü işte bir 200-300 dolar ödersin. Evet. Türk parasına çevirdiğin zaman da işte 300 dolar desen.
Ciddi para yapıyor ya.
Yani.
Evet. Yine...
Bir şu an Mi Akif parasını da aksesuara vermiş olursun ama hani keşke bu fiyata 900 dolara tüm aksesuarları da böyle bir kit yapıp verseler.
Ekranda aksesuar şey vermelerini beklemem. Ekranda aksesuar bayağı ciddi bir ürün çünkü. Onun bu arada tutuşu mutuşu gamepad gibi.
Abi ilk alanlara ver işte ne olacak ya? Asus'un işte telefon pazarına daha
tabii,
fazla
görün ister ki telefonu da bedava versinler ama ona yakın çünkü. O aksesuarı görseniz anlarsınız. O aksesuar bayağı ciddi bir ürün ya.
Yok aksesuar gerçekten bayağı ciddi bir ürün ama telefon aslında yılın en farklı ve heyecan verici telefonlarından da onu söyleyeyim. Asus'un mutluluk çabasını takdir etmek gerekiyor çünkü... Oyun telefonu 1-2 senedir konuşulan bir konsept ama gerçekten...
Ama böyle bir şey olmalı yani.
Evet böyle bir şey olmalı. Özellikle aksesuar tarafı zengin olmalı. Diğer türlü... Tabii içerik tarafı hala zayıf. Sonuçta aksesuarları yapıyorsun ama hangi oyun ne kadar destekliyor konusu da ayrı bir konu ama... Asus elinden geleni yapmış.
PUBG oynarsan o tuşlarla yeter. Zaten aynen. Hangi oyun oynayacaksın bunda?
Gerçi şöyle bir şey var. Bizim test ettiğimiz telefonda, Computex'te asfalt oynamıştık biz. Bayağı takıla takıla oynuyordu ama herhalde demo telefon olduğu için muhtemelen.
O kapasitif tuşlarla ilgili bir sıkıntısı var. Wild'in üst tarafında tetik tuşları var.
Onlar da tuhaf çalışıyor.
Kullanmayacağınız pek. Ama yazılım iyiydi. Herhalde o yazılımı geliştirmişlerdir biraz daha düşünüyorum.
Abi zaten ROG modunda açıyorsun böyle tema değişiyor, ışıklar değişiyor bir anda.
Bu arada Asus'un şöyle bir sıkıntısı da olabiliyor. Mesela anakartlarına baktığınızda Live Dash, Mavi Dash gibi böyle bir trilyon özellik koyuyorlar. Ama inanılmaz özellikler. Bazen onları kontrol eden yazılımlar pek de istediğiniz gibi çalışmayabiliyor Asus tarafından. Yani onların yazılıma çalışması gerek biraz.
Yazılım tarafında evet. Özellikle RGB ışıklandırmayı kontrol eden yazılım zaman zaman istenmeyen evet. tepkiler ya da tepkisizlik sorununu verebiliyor. Samsung tarafı geçtiğimiz hafta içerisinde Microsoft tabii kendi etkinliğini yapıp Surface Pro 6 gibi hibrit cihazlarını duyurunca Samsung da kendi cihazını tanıttı. Galaxy Book 2 adını taşıyan bir cihaz. Hibrit bir cihaz şöyle ki üzerinde Windows 10 çalışıyor ama arka tarafta Qualcomm Snapdragon 850 platformu yatıyor Mesut. Şöyle başlayayım, fiyatı $1200.
Bu aletler full yalan. Şöyle yalan oldular. Fiyatlarıyla yalan oldular zaten. Ha, Always Connected konsepti çok güzel bir konsept. 24 saate yakın pil ömrü sunuyor cihazların çoğu. Kaç saat sunuyor bilmiyorum ama bundan önceki konsepttekiler 20 saat pil ömrü sunuyorlardı. Yani 20 saat boyunca böylesi bir cihazın sürekli olarak ağ bağlı kalması, e-postaları alması, mesajlaşmayı devam ettirmesi gerçekten güzel. Ama Windows 10 böyle bir şey için çok da uygun değil. Neden? Bu cihazın içerisindeki işlemci ne video render almanıza yeter, ne Photoshop'ta doğru dürüst büyük dosyalarla çalışmanız yeter. Ben içerik üretemiyorsam niçin Windows kullanıyorum?
Ya da niye o kadar para vereyim?
Evet, bir de niye Windows kullanıyorum? Yani şimdi bu cihazda niye Windows kullanacağım? Windows bana ne faydaları olabilir? Çok gelişmiş yazılımlar kullanabilmem değil mi? Mühendislik uygulaması falan filan. Hiçbiri çalışmıyor performanstan dolayı. Yani açılıyor. Ama performansı da yeterli.
Zaten değil. Maşallah o kadar iyi donanım sunuyor ki fiyatı 4 GB RAM, 128 GB SSD yani.
Al işte yani.
Bu fiyatlandırma tamam yani. 20 saat kılıyor mu? Kulağa çok hoş geliyor. Bir gün boyunca
evet.
telefonun, tabletin ya da bilgisayar artık bu hibrit bir cihazdan bahsediyoruz. Bu kadar çalışabilmesi güzel ama ya sonucunda buradaki deneyim, yazılımsal deneyim hala kötü. İstenen düzeyde değil. Burada bayağı bir yol kat edilmesi gerekiyor Microsoft'un ve Qualcomm'un ortak çalışmasıyla birlikte. Çünkü Qualcomm Snapdragon 850 güçlü bir platform olsa da üstünde Windows geldiği zaman beklenti değişmeye başlıyor ve bu beklentiyi karşılayabilen cihazlar da değil bunlar. Samsung bunlarla uğraşmak yerine adam akıllı bir dizüstü bilgisayar yapsa da tüm dünya pazarlarına getirse sanki daha iyi olur gibi.
Ya ben sana söyleyeyim, tablet kısmında artık şey yalan oldu ya. İkisi bir konsepti, çok tutarlı bir konsepti. Performans çok düşük çünkü. Yani ikisi bir konsepti ne zaman çok iyi giderdi? PC modunu aldığınızda doğru düz bir PC gibi çalışsaydı, içerik üreticileri için de kullanılabilir olsaydı bir anlam kazanacaktı.
Abi ben de aynı fikirdeyim ama bu konseptin Microsoft'un kendi cihazları dışında, Microsoft'un cihazları çünkü bayağı popüler oldu özellikle geliştirici ortamında ama diğer markalar pek istediklerini bulamadılar. Dolayısıyla böyle de bir durumun ortaya çıktığını söylemek gerekiyor. Huawei ile ilgili bir gelişme daha var. Huawei geçmiş hafta içerisinde Hindistan'da fabrika kuracağını ve orada da üretim gerçekleştireceğini açıkladı ki Hindistan'ın biliyorsun aslında öyle bir misyonu da var. Evet. Her şey elektronik cihazlar Hindistan'da üretilsin
Made
konusunda.
Made in India mı?
Made in India diye program. Yani Hindistan'da üret tarzında bir konseptleri var. 2014 yılında temelleri atılan şu anki başbakanın attığı bir konsept bu. Ve firmalara bazı teşvikler verilerek üretimin ülke içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor mesela. Şimdi tabii Huawei fabrikasını açacak. Daha önce Samsung açtı, Xiaomi açtı. Konuyu araştırırken şunu gördüm. Hindistan'da başlayan proje sonrasında Çin'den ithal edilen 6.3 milyar dolarlık telefon ithalatı bir yılda 3.3 milyar dolara düşmüş. Ciddi bir gelişim ama şöyle farklı bir durum ortaya çıkmış. Çin'den ithal edilen telefon parçası, telekom parçası maliyeti de 1.5 milyar dolardan 9 milyar dolara yükselmiş.
Ha, yine çılgınlar gibi artıyor. Yani eninde sonunda her şeyi dediğim gibi bu küresel düzende şey yapmanızın imkanı kalmadı. Her şeyi ben üreteceğim diyemiyorsunuz. Çin bile her şeyi üretemiyor bu arada. Çin'de bazı parçaları şey yapıyor. Çin'de mesela projesi var. Her şeyi Çin'de üretme.
2025 vizyonları var onların da.
Bir yapabilecek ülke varsa Çin'dir bana sorarsanız. Neden? Adamlar zaten birçok parça üretiyorlar. Ve ülkelerini mahvetme fahasını üretiyorlar. Yani şimdi bakın Avrupa Birliği birçok parçayı Avrupa'da üretme taraftarı değil. Neden? Çevreye inanılmaz zarar veriyor bazı şeylerin üretimi. Bazı kimyasalların üretimi. Onları Çin'de üretiyorlar. Çin'de bazı belgeseller var, bazı görüntüler var. Bilmiyorum hiç görme şansınız oldu mu ama o üretim yerlerinin birçoğunun arka tarafı yani yaşanılabilir gibi değil. Zaten çevre kirliliği Çin'in artık değişmez bir parçası haline aldı. Her şeyi üretirseniz, her şeyi üreteceğim diye yola çıkarsanız da doğayı ve ülkenizi mahvetme şeyine katlanıyorsunuz. Bilmiyorum. Yani
o tarafta zaten şöyle bir sancı varmış. Bunu Amerika'da denildi. Sıkıntılardan birisi de bu. Hani bir üretim, daha doğrusu montajı yapmaya başlamak tek başına hani oradaki ihracat dengesini kurtarmaya yetmiyor.
Yetmiyor.
Çünkü diğer taraftan montajını yapacağınız, birleştireceğiniz ürünle ilgili yedek parça ihtiyacınız var. İşte mesela bizim otomotiv endüstrisinde Körfez bölgesinde böyle bir olgunlaşma yaşadık biz 20-30 yıl içerisinde, ama elektronik tarafı henüz tam olarak ona hazır değil. Çünkü parçalar Çin'de üretiliyor. Tedariği, lojistiği vesairesi ciddi bir operasyon.
Yani günün sonunda operatörler hep söylüyor ya, katma değerli servisler çok önemli diye. Yani senin aslında aleti verirken onu nerede ürettirdiğin ya da paranın nereye gittiğinden çok senin o aleti sattıktan sonra adama daha farklı ne gibi servisler sunabildiğin, servislerden ne kadar kazanabildiğine değer kazanmış hale geliyor. Şey, şahmineye çalışıyor işte, reklam göstermeye falan.
Tabii şey çok önemli. Bitmiş ürünü üretip pazarlayabilmek önemli bir argüman. Evet. Çünkü sonucunda bir ürünü kutulanmış hale satmak ve kar marjını yönetmek de yedek parçası yönetmek
bir iş,
çok
evet.
farklı şeyler, ama bu konuda bakalım. Hindistan'da en azından üretim tarafına başka farklı markalarında fabrika yatırımıyla gireceği konuşuluyor. Sonra benim Oppo cephesinden geçim saptı içerisinde Oppo ile konuşma şansım oldu Mesut. Türkiye operasyonu zaten bayağıdır arka tarafta çalışmalarını yürütüyor. Öğrendiğim kadarıyla Aralık ayı içerisinde, eğer bir değişiklik olmazsa planlamada, Türkiye'de ürünlerin satışına başlayacaklarmış. İlk etapta 3 model konuşuluyor. AX7 diye bir modelleri var. R17 ve R17 Pro modelleri girecekmiş ki zaten bir kısmını örneğin Vatan Bilgisayar fiyat haricinde listesine koymaya başlamışlar. Find X gibi modeller henüz Türkiye için planlanmıyor. 2019 yılı gibi gelecek diye benimle bilgi paylaştılar, ama 2019'da zaten cihazın kendisi de
yenilenir diye 2019'da.
Tahmin ediyorum. Oppo tarafındaki beklentiye ne diyorsun? Cihazlar güzel, kaliteli. Ama ya tabii
Oppo
fiyat
tarafında şöyle bir şey var. Yurt dışına baktığınızda Oppo'nun fiyatları diğer üreticiye göre yüksek. Ülkemizde de şu anda fiyat hassasiyeti var. Xiaomi geldi, memnun kaldık mı kalmadık mesela. Değil mi? Oppo'nun da geldiğinde memnun kalıp kalmayacağımız belli değil. Ben hala daha çok uzun süre konuştuk, bir ışık görmedik Meizu tarafında. Meizu'nun bir hareketini bekliyorum.
Kasım ayında inşallah onlarda bir
evet, yani
satışa başladılar.
O tarafta düzgün
gibi
bir hareket görürsek erdi, belki diğer firmalarda bir işaret çakar.
Çünkü kesin olan bir şey var. Şu anki Türkiye'deki telefon piyasasına bakıldığı zaman 2000 lira, 4000 lira bandında, yani o 2000 liralık esneklikte aslında iyi cihaza ihtiyaç var.
Evet.
Çünkü ya geçen yıldan bir gemileri var ya da işte yeni nesil ama nispeten o fiyatın hakkını veremeyen telefonlar var.
Yani şu anda oraya kullanıcı işte ne istiyor? Çerçevesize yakın ekran, değil mi?
Ekrandan parmak izi okuma.
Ekrandan parmak izi okuma. Bunlar iyi pil ve bunu iyi bir fiyata bekliyor. Şimdi neden bunu iyi bir fiyata bekliyor? Çünkü bu özellikler bazı tepe model telefonlar, mesela Apple'da da yok ekran üstünden parmak izi okuma. Kullanıcı eskiden bu ilk böyle akıllı telefon furyasında uygun fiyatlı fiyat performans telefonları çıktığında şunu hissediyordu. Bak dikkat et. Amiral gemide olan, hatta amiral gemide bazı olmayan özellikleri çok uygun fiyatlı telefonla deneyimleyebiliyordu. Böylece tatmin ediyordu kendini. Şimdi öyle bir tatmin kalmadı. Yani üst seviye telefon alıyorsun, Note 9 alıyorsun, artık onda bile başka bir telefonda olmayan şeyler olabiliyor. Eksikler
mesela
oluyor.
Mesela Samsung tarafı Galaxy A9 diye bir telefon alıyor. 4 tane kamerası var, $700. Deneme şansın oldu. Ne diyorsun?
Aynen. Yok yani o tatmin hissini sana kesinlikle vermeyecek. Çünkü amiral gemisi fiyatı zaten.
Snapdragon 660 lira.
Şimdi bizim orada en büyük umudumuz Meizu firması. Meizu geldiğinde eğer bu beklentiyi karşılarsa, mesela ekran üzerine parmak izi okuma, iyi bir kamera, işte arka efektler, köşeden köşeye ekran, ince kasa, iyi pil süresi, hızlı işlemci falan, o zaman bir fark yaratacak.
Aynı fikirdeyim. Oppo tarafında da buna benzer çok cihazlar var. R17 serisi özellikle güzel. Umarım Türkiye planlamasını yaparken Türkiye'nin fiyat gerçekliği doğrultusunda planlama yaparlarsa. Çünkü şu anda pazarda yeni oyunculara yer var. İşte Samsung'un yaptıklarına bakıldığı zaman, işte A9'un fiyatlandırması işte, ya da diğer ürünlere bakıldığı zaman. Keza şu anda Sony'nin bir sessizliği var, HTC'nin sessizliği var, LG tarafının sessizliği var. Dolayısıyla yeni oyuncular pazarda aslında iyi ürün ve doğru fiyatlandırmaya kendilerine yer bulabilirler. Biz de heyecanlıyız. Sen mevzemde Oppo gibi markaların yıl sonu ermeden önce yeni modellerle piyasaya girmesi, bizim açımızdan da sizler açısından da yeni seçenekler, rekabetin artması her zaman güzel olacaktır diye düşünüyoruz. Lütfen siz de yorumlarınızı, eleştirilerinizi videonun altına bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Eğer değilseniz Donanım Haber'in YouTube kanalına da abone olmayı lütfen es geçmeyin diyelim. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.